ve Teknoloji Güncesi podcast'i başlıyor. Dünyamızın ikinci bir uydusu keşfedildi. Gezegenimiz yalnız değil, Güneş'in etrafında dönerken kendi etrafında da büyük bir ay dönüyor. Ay, 4,5 milyar yıldan bu yana dünyamızın uydusu. Ama zaman zaman yörüngesinde küçük asteroidler de ortaya çıkıyor. Ve bunlar geçici olarak dünyamıza yakın bir yerde hareket etmeye devam ediyor. Bazıları at nalı şeklinde uçuş yörüngelerini takip ederken, diğerleri dünyamızın etrafında asimetrik bir yörüngede düzensiz bir şekilde döndükten sonra uzayın derinliklerinden kaybolurlar. Ama uzun bir süre gerçek uydu gibi hareket eden gök cisimleri de var. Bunu biliyoruz. Bu mini uydulardan birini astronomlar Eylül 2016'da keşfetmişlerdi. Topu topu 2 metre büyüklüğünde 2006 RH-120 dünyanın etrafında 4 kez döndükten sonra Haziran 2007'de Güneş'e doğru yola çıkmıştı. Fakat simülasyonlar kısa bir süre sonra dünyamızın zaman zaman hep böyle mini uydulara sahip olduğunu göstermiş olsa da bununla ilgili kanıtlar eksikti. Beklenen kanıtı 15 Şubat 2020 tarihinde keşfedilen mini bir uydu sunmuş oldu. Türünün ikincisi olan 2020 CD3'ün keşfi ilk kez bu mini uyduları karşılaştırmaya izin verdiği gibi teorik modellerle de karşılaştırma olanağına izin veriyor, diyor. Queen's Üniversitesi'nden Grigory Fedorets. Astronomlar bu yüzden yeni mini ayı bir dizi teleskopla incelediler. Açıklanması gereken soru şuydu: bu gök cismi bir asteroid mi yoksa bir parça uzay çöpü mü? Gözlem verilerinin analizine göre 2020 CD3 bu büyüklükteki uzay çöpü için çok fazla kompakt idi. Ayrıca geri yansıttığı ışığın tayfına bakıldığında bu gök cismi silikat kayacından oluşuyordu. Buradan yola çıkan astronomlar söz konusu olanın küçük bir asteroid parçası olduğu sonucuna vardılar. Tahminlere göre yaklaşık 1.50 metre büyüklüğündeki mini uydu 2020 CD3 benzer bir gök taşının döndüğü iç asteroid kuşağından çıkmış. Astronomlar 2020 CD3'ün Eylül 2017'de ayın çok yakınından uçmuş olduğunu buldular. Ayın kütle çekim etkisi gök taşını dünyamızın yörüngesine doğru yönlendirmiş. Ortalama 2.7 yıl boyunca dünyamızın yörüngesine bağlı kalmıştı ki bu teorik modellerin sonuçlarına göre alışılmışın dışında uzunca bir süre. Çünkü bu modele göre bu tür gök taşlarının uydu dönemi ortalama olarak 9 ay kadar sürüyor. Mini uydu bu süre içerisinde dünyamızın çevresinde 11 kez dönmüş ve bu dönüşler 70 ila 90 gün içerisinde tamamlanmış. Dünyamıza en yakın konuma Nisan 2019'da gelmiş olan bu asteroid bu tarihte dünyamızdan sadece 13 bin kilometre uzaklıktaymış. Şubat 2020'de keşfedildiğinde ise bu mesafe 47 bin kilometreye ulaşmış. Araştırmacılara göre son mini uydunun keşfi dünyamıza yakın bölgelerdeki küçük göktaşlarının potansiyel olarak mini uydulara dönüşme ihtimali olduğunu gösteriyor. Bilim insanları geliştirilmiş yeni teleskoplarla daha fazla mini uydu bulabileceklerini düşünüyorlar. Neandertal DNA'sı modern insanlardaki hastalıklarla ilişkili çıktı. Modern insandaki Neandertal genlerin prostat kanseri, otoimmün hastalıklar ve diyabet gibi hastalıklara olan yatkınlıkta belirleyici olduğu iddia ediliyor. İnsanlar ve Neandertaller arasında melezleşmenin geçmişten günümüze insanların sağlıkları üzerinde etkileri olduğu düşünülüyor. Araştırmalarda günümüzden binlerce yıl önce soylar tükenmiş olan hominidlerle melezleşmiş olmanın halen insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam ettiği öne sürülüyor. İlk Homo sapiens grupları Afrika'dan göç edip Avrasya büyük kara parçasına yayılmaya başladıklarında karşılarına Denisovalılar ve Neandertaller çıktı. Bu karşılaşmaların melezleşme etkileri dolayısıyla Afrika dışındaki pek çok modern insan topluluklarında az miktarda da olsa Neandertal DNA'sı bulunuyor. Önceki araştırmalarda Neandertal genleri olarak belirlenen genlerin Avrupalılarda kistik fibroz ve şizofreni gibi hastalıkların ortaya çıkma eğilimini etkilediği gösterilmişti. Ancak bu antik genlerin farklı coğrafyalardaki insan toplulukları üzerindeki etkisi henüz yeterince çalışılamamıştı. Estonya'daki Tartu Üniversitesi'nden Michael Denneman, 40 farklı hastalığa dair genom ilişkilendirme haritalarını inceleyerek Japon Biobank projesinden veri analizi yaptı. Yapılan analizlerde Neandertal kökenli antik genlerin birden fazla insan topluluğunun sağlık durumlarını etkilediğini, ancak bu etkinin gruptan gruba farklı olduğu gösteriliyor. Araştırmada arkaik tek nükleotit polimorfizmi Neandertal DNA'nın bazı hastalıklara karşı koruma sağlarken bazılarına karşı ise hassasiyet artışı meydana gelmesine neden olduğu görülmüş. Anahtar nitelikteki 3 antik gen varyantının ya da başka bir ifadeyle arkaik tek nükleotit polimorfizminin Japon topluluğunda dermatiti, hipertiroidi ve romatizmal eklem ağrılarını doğrudan etkilediği bulunmuş. Ancak tüm bu hastalıklar otoimmün süreçlerle bağlantılıydı ve bu özel varyantı taşıyan insanlarda belirgin bir şekilde bu hastalıkların daha yaygın olduğu görüldü. Anahtar nitelikteki 3 antik gen varyantının ya da başka bir ifadeyle arkaik tek nükleotit polimorfizminin Japon topluluğunda dermatiti, hipertiroidiyi ve romatizmal eklem ağrılarını doğrudan etkilediği bulunmuş. Tüm bu hastalıklar otoimmün süreçlerle bağlantılıydı ve bu özel varyantı taşıyan insanlarda belirgin bir şekilde bu hastalıkların daha yaygın olduğu görüldü. İşin ilginç yanı, İngiliz grupta dermatit riskini artıran tamamıyla farklı bir arkaik tek nükleotit polimorfizminin bulunması olmuş. Bu durum, Neandertal DNA'sının birden fazla insan topluluğunda sağlık düzeylerini etkilediği, ancak bu genlerin gruptan gruba farklılık gösterdiği anlaşılıyor. Denham'ın bu durumu, bulgularım Avrupa ve Asya popülasyonlarındaki Neandertal DNA'sı farklılıklar gösterse de dermatit, hipertiroidi ve romatizmal eklem ağrıları gibi otoimmün hastalıkların riskini artıran varyantlar içerdiğini gösteriyor. Bu durum Neandertallerin fenotipik miraslarının günümüzün modern insanlarını nasıl etkilediğini anlayabilmemiz için atalarımıza dair daha geniş çalışmalar yapılmasının önemini ortaya koyuyor diye ifade ediyor. Sıradaki haberimin başlığı örümcekler uzayda. Yerçekimsiz ortamda ağ örülebilir mi? Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen örümceklerin yerçekimsiz ortamda ağlarını örerken nerede olduklarını anlamak için ışığı kullanabildiği keşfedildi. Dünyanın yer çekimi, örümceklerin normalde avını yakalamak için ideal bir ağ örmesini ve kendilerini de uygun pozisyona yerleştirmesini sağlıyor. Dünyanın yer çekimi, örümceklerin normalde avını yakalamak için ideal bir ağ örmesini ve kendilerini de uygun pozisyona yerleştirmelerini sağlıyor. Astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hazırladıkları örümcek deney düzeneğinin tesadüfen tam tepesine yerleştirilen lamba, mikro yer çekiminde yönlerini kaybeden örümceklerin yollarını tekrar bulmak için ışığı kullandıklarını gösterdi. NASA araştırmacılarının akıllarındaki soru basitti. Dünyada örümcekler asimetrik ağlar inşa ediyor ve ağın merkezi üst kenara doğru kayıyor. Örümcekler dinlenirken başları aşağı gelecek şekilde duruyorlar çünkü ağa yakalanacak olan avlarına doğru yerçekimi yönünde daha hızlı hareket edebiliyorlar. İşte bu nedenle araştırmacılar örümceklerin yerçekimsiz ortamda ne yapacaklarını merak ettiler. Bunun ardından 4 örümceğin yer aldığı bir deney düzeneği hazırlandı. Örümceklerin ikisi uzay istasyonunda, diğer ikisi ise dünya şartlarında gözlemlendi. İncelemelerin ardından yerçekimsiz ortamda örülen ağların dünya şartlarında örülen ağlardan daha simetrik olduğu ortaya çıktı. Ancak bir dizi deneyin sonucunda araştırmacılar ağlarda lamba ışığında veya karanlıkta örülmelerine göre farklılıklar olduğunu gözlemlediler. Zira istasyonda lamba ışığında örülen ağlar dünyadaki ağlara benzer şekilde asimetrik görünümdeydi. Kısa süre önce hakemli bilim dergisi The Science of Nature'da yayınlanan araştırmanın yöneticisi biyolog Samuel Schoke, örümcekleri uzayda yönlendirme konusunda ışığın bu kadar önemli bir rolünün olabileceğini hiç tahmin etmemiştik. Lambalar yanlarında değildi, odanın tepesinde durduğu için çok şanslıydık. Aksi takdirde sıfır yer çekiminde ışığın örülen ağların simetrisine etkilerini keşfedemezdik. Örümcekler ağlarını genelde karanlıkta ördükleri ve ışıksız ortamda avlarını yakalayabildikleri için daha önce ışığın bu süreçte rol oynayabileceği düşünülmemişti. Bulgular, örümceklerin avlarını yakalamak için ortama adapte olduklarını gösteriyor. Yerçekimsiz ortamda ışıklar söndüğünde örümcekler yukarının neresi olduğuna dair hiçbir fikirleri olmadığından her zamankinden daha simetrik ağlar inşa etmişlerdi diyor. Şehirlerdeki ince toz daha zararlı. Bilim insanları ince tozun sağlığa zararlı etkilerini araştırmak için sağlıklı ve hastalıklı solunum yolları hücrelerine farklı dozlarda partiküller aktardılar. Bu şekilde tüm kültürlerde hücrelerde hasarlar meydana geldiği görüldü. Fakat sağlıklı hücrelerde bir antioksidatif savunma mekanizması iltihabi reaksiyonları durdurabilirken hasta hücrelerde savunma kapasitesi yeterli olamadı. Buna göre astım veya kistik fibroz gibi hastalıklar kötüleşebiliyor. Bu reaksiyonlar viral veya bakteriyel bir saldırıya tepki gösteren solunum yolları hücrelerinin yetilerini zayıflatıyor. İsviçreli araştırmacı Marianne Geiser'in çalışması ayrıca yüksek oksidatif potansiyeli olan ince tozun hücrelerdeki iltihabi reaksiyonu güçlendirdiğini de gösterdi. Oksidatif potansiyel ince tozun zararlı etkisi için bir ölçüdür. 90 ince toz örneği toplayan araştırmacı, partiküllerin birleşimleri sayesinde kaynaklarını ve oksidatif potansiyelini analiz etti. Buna göre ince tozun en önemli kısmı amonyum nitrat ve amonyum sülfat gibi ikincil anorganik aerosoller ve mineral tozlardan oluşuyor. Sonuçlar şehirde yaşayan insanların daha yüksek oranda ince toza maruz kaldıkları gibi kırsalda yaşayanlara kıyasla oksidatif potansiyelden de daha fazla etkilendiklerini gösteriyor. Bu haberde Herkese Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde yayınlanmıştı. İnsanlık yeni bir varlık haline mi geliyor? Son yapılan bazı çalışmalarda insan evriminin devamına dair kanıtlardan birinin de ön kol damarlarımızda olduğundan bahsediliyor. Araştırmaların sonuçları fizyolojik bir değişim işaret ediyor olsa da insan evrimine dair fikir veriyor olma kısmı biraz şüpheli. Avustralya'da Flinders Üniversitesi'nden Tegan Lucas, insanlarda embriyonik dönemde kol bölgesindeki damarlardan biri olan median arterin insan evrimi açısından dikkat çekici olduğunu bildiriyor. Erken embriyonik dönemde ön kol arteriyel aksına dahil olan bu geçici arter, dirsek ve bilek atar damarının gelişmesiyle ortadan kayboluyor. Yani kısaca median atar damarı 8. hamilelik haftasında kaybolan embriyolojik bir yapı. Bu damar yapısı bazen bazı kişilerde kaybolmayabiliyor. Anatomi uzmanları 1880'li yıllarda bu kaybolmayan yapının nüfusun %10'luk bir kısmında var olduğundan söz etmekteymişler. Peki günümüzde bu damar yapısı ile ilgili durum nedir? Lucas ve ekibi bu 3. damarın genel nüfusta görülme sıklığını öğrenebilmek için 2015 ve 2016 yıllarında 51 ila 101 yaş aralığında olan kadavra olarak belirlenmiş 78 kişiyi incelemişler. Sonuca göre incelenen bu 78 kişiden 26'sının 3. bir ön kol atar damarının bulunduğu tespit edilmiş. Yüzdelik oranı hesaplandığında bu oran %33 olarak karşımıza çıkıyor. 1880 yılındaki hesaplanan %10'luk bu orana göre bu %30'luk oranın kısa bir zamana göre önemli bir artış olduğu görülüyor. Bu bulgu insanlarda süre giden bir evrimin işareti olarak değerlendirilince heyecan verici bir habermiş gibi ajanslara düştü. İşte soru burada kendini gösteriyor. Ama evrim o kadar hızlı olabilir mi? Soru bu. Keşke o kadar hızlı evrimleşebilmek mümkün olsa. Mesela kalbi besleyen tıkalı damarlara alternatif yeni damarlar oluşabilse ya da savunma hücrelerimiz mükemmel savunma hatları oluşturarak viral, bakteriyel veya kanserli hastalıklara geçit vermeyecek şekilde evrimleşebilse. Dünya hastalıkların olmadığı mükemmel bir yer olurdu ama maalesef evrim o kadar hızlı ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kendini göstermiyor. Bu arter yapısının embriyojenik dönemde oluşup da doğumdan önce kaybolması bir takım genetik faktörlerle bağlantılıdır. Aramızdan bazılarımızın genetik farklılıkları bu embriyojenik damar yapısının etraf dokulara sabitlenmesini ve bu yapının kalıcılığını sağlıyor olabilir. Toplumda bazı kişilerde bahsedilen 3. arterin oluşum mekanizmalarının kalıtsal olma ihtimali de söz konusu ama bu çalışmada genetik farklılıkları olan kişiler bulunup araştırmaya dahil edilememiş. Dolayısıyla genetik çeşitliliğe dair bir olgudan bahsedilecek olsa bile bu şimdilik sadece bir spekülasyondan ibaret olacaktır. Yine konu seçilim boyutuyla göz önüne alındığında da sorunlu durumun devam ettiği görülüyor. Şöyle ki, genetiğe yansıyan bu özelliğin 100 yılda 3 kat fazla rastlanır hale gelebilmesi için bu geni taşıyan insanlara seçilim yönünden önemli bir avantaj sağlaması beklenir. Seçilim mekanizmasıyla hayatta kalma ve üreme açısından avantaj oluşturarak embriyonik damar yapısını kalıcı hale getirecek kadar yüklü miktarda farklılaşma oluşması beklenir. Çok ileri düzeyde bir seçilim baskısı anlamına gelecektir bu. Oysa ortaya çıkan değişikliğin yeni embriyojenik damar yapısının kalıcı olmasının seçilim sağlayacak derecede bir fark yaratmadığı açık şekilde görülüyor. Dolayısıyla evrim mekanizmalarının bu olayda az zamanda büyük işler başarabildiğini iddia edemeyiz. Tabii ki bu durumdan bahsedilen arter yapısında hiç değişim olamayacağı anlamı çıkmaz. Sadece buradaki durumun evrimi ifade etmediği anlamı çıkar. Gelelim asıl soruya. Ekstra arter görülme sıklığı neden arttı? Otopsi yöntemleri zaman içerisinde bir dizi değişim geçirdi. Yani belki de ekstra arterin toplumda görünme oranında aslında bir artış hiç olmadı ve konu otopsi yöntemlerinin değişmesiyle bağlantılıydı. Ancak buna dair de kesin bir yargı bildirecek seviyede yeterli araştırmalar henüz yapılmış değil. Bu anatomik farklılaşmanın nedeni belki de değişen çevre koşullarıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki bu birkaç yüzyılda insanların boy ortalamaları yaklaşık 10 santim kadar uzadı. Örneğin Amerikalılar yarım yüzyılda ortalama 30 kilo daha ağırlaştı. Peki buna evrim denilebilir mi? Hayır, denilemez. Şöyle ki boy uzaması da kilo artışı da genetik kökenli bir değişimden kaynaklanmayıp daha fazla porsiyonlarla farklı çeşitlerde yemek yeme ve hayat tarzı değişikliklerinin ortaya çıkmasından kaynaklanıyordu. Ortalama bir anne vücut şekli ve boyutlarıyla farklılaşırken farklı farklı yiyecekler tüketiyor. Buna karşın daha az egzersiz yapıyor ve hamileyken farklı koşullara maruz kalıyor. Belki de genetiğinde değişiklikler olmadan bebek gelişiminde bazı değişiklikler görmeye başlamamız normal karşılanmalıdır. Gelecekte insan evrimi nereye varacak? Evrimin belirlenmiş bir son noktası yoktur ve değişmez olan kuralı da değişimdir. İnsanoğlunu uzun, ağır ve damar yapısını daha gelişkin hale getiren değişken nitelikteki bir çevrenin eninde sonunda evrimsel değişime yol açması mümkündür. Öyle olsa bile bu durum 100 yıldan çok daha uzun bir zaman alacaktır. Homo sapiens kadar büyük popülasyonlarda önemli evrimsel değişim uzun zamanlar alır. Mesela laktoz toleransı hem Afrika'da hem Avrupa'da birbirinden bağımsız olarak on binlerce yıl önce ortaya çıktı. Bu değişim bile neredeyse hala başladığı yerde ve henüz %100 tamamlanmış bir süreç değil. Evrensel bir avantaj sağlayan yeni bir gen varyantı ortaya çıkarsa yerel olarak etki göstermesi için binlerce yıl zaman geçmesi gerekecektir. Bilim ve Teknoloji Güncesi podcast'ini iTunes, Spotify ve Google Podcast üzerinden dinleyebilirsiniz.